Ayrım 17.
O yer seçildi. Önce kahve denendi, acı bulundu, derhal rakıya geçildi. Bilmiyorum orada ne kadar içildi. Gece yarısı bir bara gidildi. Rakı tüketimi sürerken Almanca hayret ifadeli Cengiz eve kadar gidip hemen geleceğini söyledi, bir daha gelmedi. Ondan sonra niçin oradan çıkıldı da bir diskoya gidildi ve diskodan bir başka diskoya niye geçildi bir türlü anımsanmıyor. İçilen rakı sayısı ise say say bitmiyor, açılan sandık sayısı gibi. Ödenen hesaplar ne kadar içildiği konusunda kabaca bir fikir veriyor ve fakat nasıl olur? Hepsini biz içmiş olamayız o rakıların. Mutlaka başka birilerinin içtiklerini de bize yazdılar. Devrisi sabah çok erken kafa kazan uyanıldı. Sheraton'un Bey Dağları'na ve Akdeniz'e hükmeden ekstra large odasında. Kahve içtim, ayıltıcı bir yan etkisi olmadı. Alka-Seltzer denendi. 10 dakika arayla iki birbirinden bağımsız duş alındı. Yeniden yatıldı. Pek uyunamadan telefon sesiyle fırlandı. Bilinmedik bir kadın sesi, sanki tanışıyormuşuz gibi konuşuyor. Dün geceyle ilgili bir şeyler anlatıyor. Anlayabildiğim dozuyla kadınla dün gece bir yerde, kim bilir hangi konuda konuşulmuş, fakat kadın hiç anımsanmıyor. Gözlerim kapalı, kadını pek dinlemiyorum, uyukluyorum. Bir yandan da olumsuz olmamaya uğraşarak, hı, evet gibi mırıltılarla o telefon konuşmasından bir uykuya yatay geçiş helmelenmesindeyim. Ama telefondaki kadın yıpratıcı sorular soruyor. Kırmızı bluzlu kız kimdi? Yıpratıcı sorunun yan etkisi olarak gecenin içinde bir kırmızı bluzlu kız olduğu anımsanıyor. Evet, öyle bir kız vardı. Ben ona rock'n'roll dansı bilmediğimi açıklamaya fırsat bulamadığım için o kızla o dansı yapmak zorunda kaldım. Kızı ve kendimi sakatlamadan da dansı tamamladım. Hatta çok iyi bir rock'n'roll alayı yaptığımı düşünen kalabalık beni alkışladı. Bu benim 30 yıl gecikmeyle yaptığım ilk rock'n'roll. Bu konuda tek bilgim filmlerde bu dansı görmüş olmam. Evet, kırmızılı kız bir kırmızı leke olarak anımsanıyor. Fakat telefondaki kim? Bu hiç anımsanmıyor. Üstelik makinalı tüfek gibi konuşuyor. Yatakta öbür tarafa dönerek telefonu başımın altına alıyor. Onu dinlerken şekerleme yapmayı deniyorum. O da sanki bana düşümde telefon eden bir kadın. Gömülüyorum yatağa. Meşgul sesi veren telefon düdüğüyle uyanıyorum. Demin telefonda konuşurken uyumuşum. O kadın da kapatmış. Ahize kulağımda meşgul çalıyor. Telefonu yerine yerleştirip yeniden uyumayı deniyorum. Ve fakat bir kez daha çalıyor telefon. Bu sefer Şişman Erdal. Ne var? Günaydın abi. Gün benim için henüz o kadar aydınlanmadı. Hemen kapat Erdal. Ben de onu diyecektim abi diyerek kapatıyor. Kalkıp bir sigara yakıyorum. Gazeteler ulaşmış kapının altından. Telefonla kahvaltı söylüyorum. Hiçbir gece uyumuyorum. Boş yere bok gibi para veriyorum bu Sheraton'a. Sivas'ta o otel. Sivas'a ne zaman gitsek hep o otelde kalırız. Ayağımız alıştığı için midir, Sivas'ın en iyi oteli sıfatını eski zamanlardan beri eski bir sıfat olarak taşıdığı için mi tam bilemiyorum. 15 yıldır o otel bellenmiş. Daha Sivas'a 50 kilometre kala başlar o otel stresi. Araba park yeri yoktur. Otelin bulunduğu işlek caddede bavulları çantaları indirmek için bile birkaç dakika zor durursunuz. Polis gelir tebelleş olur. Lan polis bey, otele geldik işte. Eşyalarımız buraya inmeyecek mi? Çabuk indirin çabuk. Asabımı bozmayın memur bey. Benim yavaş indirir gibi bir halim mi var? Yavaş yavaş indirmenin bana ne yararı olabilir? Ben anlamam, arabayı hemen çekin buradan. Otel kadrosu içinde arabanızı alıp uygun yere park edebilecek bir yetkili yoktur. O otelde ilke olarak çok fazla yetkili bulunmamaktadır. Kadro dediğimiz grupta zaten gayet sınırlı sorumludur. Vallahi bilememleri çok ünlüdür. Sizin muhatabınız olarak sadece bavullarınızı yerde sürüyerek odaya ulaştıracak ebleh bir çocuk vardır. Kendisi 50 bin lira alır. 100 bin de verseniz almamazlık etmez, fakat o çocuk 100 bin etmez. 50 bin 2 yıl önceki fiyat tabii. Bu yıl o çocuk durduğu yerde 100 bin eder hale gelmiştir. Üstelik polis memuru da bir memur olarak 2 yıl öncesine oranla daha sinirlidir. Biraz buruk yol alıyorum bu sefer Sivas'a doğru. Ayağımın gaza basası yok gibi. Asım Bizircilerin, Aşık Nesimilerin, yobazlarca Madımak Oteli'nde diri diri bir orta çağ vahşetiyle cayır cayır yakılmalarından, Aziz Nesin'in canını zor kurtarışından sonra ilk kez gidiyorum. Bu korkunç olayın üstünden 2 yıl geçti. O olaydan bir hafta önce Sivas'taydım. Ferhangi şeyler oynayıp Kayseri'ye geçmiştim. Ne kadar basmasan gaza, araba kendi kendine gidiyor, asfaltı yalayarak kafam karışık ulaşıyorum ozanları yakan Pir Sultan'ın Sivas'ına. Kentte değişen bir şey yok, o cadde gene ana baba günü. Geldim otelin önüne, polis orada, bir iki klakson çaldım, ebleh çocuk yok ortada. Bastım gaza, yanan Madımak Oteli'nin önünden polise inat, en dönülmez bir biçimde U dönüş yaptım, kökledim ve hızla gerisin geri çıktım o kalabalık caddeden, doğru Atatürk Kültür Merkezi'ne. Ne inecekmişim o otele? Şu an sıcak su arızalıdır, o oda, ki bana mutlaka onların süit sandığı o oda ayrılmıştır, kasvet yapar şimdi bana gündüz gözüyle, gece floransanları iptal eder, yatak odası ışığıyla idare ederim durumu. Felek bir gün salakken 15. ve 16. oyunları oynadım. Sivas izleyicisinde bir sinmişlik sezinledim. Oyun sonunda Sayın Vali bana çiçek verdi. Bavulumu toplayıp Sayın Vali'nin çiçekleriyle bindim arabaya, geldim dayandım, gündüz kalabalığından arınmış o caddeye. Polis molis yok, çoktan kapatmış mesaiyi. Saat 00:05. Otelin önünde durdum, görüp içeriden biri çıkar herhalde diye düşünerek bir an bekledim. Gelen yok. Korna çaldım, 2 kesik bir uzun. İndim arabadan otele girdim. Ebleh çocuk büyümüş, bıyık bırakmış, ebleh adam olmuş. Resepsiyonda salak salak hiçbir şey yapmamayı becererek duruyor. Ben onu hemen tanıyorum. Otelin giriş kapısının camında vesikalık afişim olmasına rağmen o beni tanımamakta ısrar ediyor. Beni tanıması derdinde değilim. Çantalarım indirilecek, arabam nereye park edilecek? Bıyık bırakmış da adam olmuş ebleh çocuk gözümün elifine ebleh ebleh bakıyor. Otel müşterisi olup olmadığımı soruyor. Otel müşterisiyim tabii lan. Gece 00:05'te niçin çantalarımın buraya indirilmesini ve arabamın otele turvakar bir yere park edilmesini isteyebilirim? Otelin çevresine araba park etme ve çantalarını her nedense bu otele bırakma eğilimli bir otel sapığına mı benziyorum? Dememe yanıt olarak ebleh adamımsı çocuk, hiç boş odamız yok talihsiz yanıtını verdi. Onu sinirle kulağından tuttum, kulağının iyice açmasını sağlayacak bir hızla, bir anlamda sürükleyerek otelin kapısının camındaki afişimin önüne getirdim. Ben de geçtim afişin yanında. O fotoğraftaki bakış ve ifadeyi takınarak öyle durdum. Afiş ve canlısı arasındaki ikizcil durumu birkaç an içinde anlayan ebleh adamımsı çocuk elime sarıldı, tanıyamadığı için özür diledi, odamın hazır olduğunu belirtti, yanımda imzalı resmim olup olmadığını sordu. Yaşlanmışsınız demek gafletinde bulundu. Bunun bir gaflet olduğunu kendisinden beklenmeyen bir hızla kavrayarak, yani çok zayıflamışsınız biçiminde toparlamaya uğraşırken ağzından kaçırdığı, yani biraz çökmüşsünüz abi cümlesiyle kendisi de çöktü. Konserimden geldiğim için yorgun göründüğümü belirtmek istediğini Türkçe kompozisyonlamayı denedi, başarılı olamadı, ben demek istediğini anlayarak konuşmasına son verdim. Konser değil tiyatro, çantalar alınacak, araba nereye koyulacak? Araba kolay abi. Çantalar daha da kolay. Sen gel önce şunları al. O 2 çantayı alıyorsun, bavula ellemiyorsun. Bavul Antep'e kadar inmeyecek. Şu çantayı omuzuna tak, ihtimamla taşı, içinde bilgisayar var. Yanlış taşırsan yanlış bilgiler saymaya başlar. Bir de şu Sayın Vali Bey'in çiçeklerini alıyorsun. Çantalar otel lobisine ulaştı, sıra arabaya geldi. Ebleh adamımsı çocuk, arabanın ne yapılacağı konusunda bir an duraladı. Belki de o an arabayı da lobiye alamaz mıyız diye düşündü. Alamayacağımızı anladı ve otele en yakın ara sokağa park etmemi önerdi. Ona geçen sefer o sokakta önüne park ettiğim lokantacı tarafından sabah 7'de uyandırılarak arabamı almaya zorlandığımı, daha çay ve sigara içemeden sabahın 07'sinde tam uyanmamışlık halimde, sanki yola çıkıyormuşum gibi giyinerek aşağı inip lokantacıyla kavga ettiğimi, seri küfürlerimden etkilenen lokantacının karakolluk olma eğilimi gösterişini, sabahın 7'sinde arabama başka bir park yeri bulmak zorunda kalışımı anımsattım. Anımsadı. Yolun başına koymamı önerdi. Oranın taksi durağı olduğunu, bundan 3 yıl önce oraya park ettiğim için sabah 06'da inip taksicilerle kavga etmek zorunda kalışımı özetledim. Olayı anımsamadı ama oranın taksi durağı olduğunu anımsadı. 50 metre aşağıda kapalı garaj olduğunu, oraya park etmemizin en hayırlısı olacağını belirtti. Çantaları ve Sayın Valinin çiçeğini lobiye emanet ederek, yani öyle başıboş bırakarak, ikimiz bindik arabaya, 50 metre aşağıdaki kapalı garaja yöneldik. 500 metre kadar gittik. Aşağıda, daha aşağıda diyor ebleh ebleh. 50 metre kavramı eblehçe geniş tutulmuş. Her 15 metre 1 metre olarak kaydedilmiş demek ki onun beynine. Garajın 2 kilometre ötede olduğu ortaya çıkınca eblehin beynindeki cömert metreleme sisteminde her 40 metrenin 1 metre olarak gösterildiği anlaşıldı harita ölçeklerindeki gibi. Öyle ölçekli bir beyni var demek ki bu ebleh adamımsı çocuğun. Bu ve benzemezi tiplerin beyinlerini çok merak ediyorum. İçlerini açıp bakasım geliyor beyinlerine. Örneğin bunun beynini bir printer'a bağlayabilsek, bassak bir tuşa, şak kağıda dökülse, bu ebleh adamımsı çocuğun beyninde olup biten, hafızasındaki kayıtlar, kayıtlardaki imla hataları. Belki bir gün bilim ulaşacak böyle şeylere ve o zaman Goethe'nin insanın beyninde olup biteni hiç kimsenin anlayamayacağı özdeyişi de sadece bir hoş deyişe dönüşecek. Arabayı park ettik, parkçı peşin olarak 50 bin istedi, fişimi kesti verdi. Çantam lobide Manitou'ya emanet, üstümde para yok. Neye göre 50 binlik fiş kesiyor, kaç saat kalacağım? Belki 3 gün duracak araba burada. Çıkarken alması gereken parayı kafadan 50 bin olarak tespit edip alıyor. Alacak yani de bende para yok. Ebleh bana borç veriyor. Fişimizi alıp otele doğru 2 kilometrelik bir yürüyüşe çıkıyoruz ikimiz Sivas'ın sıcak Haziran gecesinde. Yanan Madımak Oteli onarılmış. He, onarıldı abi. Hani müze falan olacaktı orası, sahibi mi onardı? Bilmiyorum ki abi, bir para derdine düştük biz de, hiçbir şeyden haberimiz yok. Sivas'ın havasından, suyundan, huyundan konuşarak ulaştık otele. Çantalar ve Sayın Valinin çiçeği koyduğumuz gibi duruyor. Ebleh yüklendi çantaları ve Sayın Valinin çiçeğini, girdik asansöre, kapıyı çekti ve Sayın Valinin çiçeğini asansör kapısına sıkıştırmayı başardı. Çiçeğin çiç bölümü asansör kapısında sıkışarak koptu, zemin katta kaldı. Biz elimizde kalan ek bölümüyle 5. kata ulaştık. Oda gene o oda. Bu otelin en kral odası yani. Giriş terso koridorumsu bir giriştir. Sola devam eder koridor, odanın süit niteliğini sağlayan oturma bölümüne geçersiniz. Anüs içi boyut bir memur evi salonunu andırır bu kasvetli süit bölümü. Fersiz 25 wattlık bir ampulü vardır, ışık yanmış hali çok karanlıktır. Orada bir buzdolabı ki içi boştur, onun üstünde de bir televizyon vardır. Arkalarında bir tek priz bulunur. Televizyonu kullanmak için buzdolabının fişini çekersiniz. Canınız buzdolabını izlemek istediğinde televizyonun fişini çeker, buzdolabınınkini takarsınız. İkisini birden izlemek için gerekli bir üçlü priz, otel yönetiminin yıllardır aklına gelmemektedir. Hoş, boş buzdolabının nesini izleyeceksiniz? Ben her ikisini de kullanmadığım için bu konuyla pek ilgilenmem. Orayı geçip odaya ulaşırsınız. Bir geniş yatak, bir de tek kişilik yatak vardır. Tek kişilik yatağın üstüne çantalar koyulur. Ebleh adamımsı çocuğa 50 bin borçlu olduğumuz için mahcubiyet içinde 250 bin verilir ve yol edilir. 2 yıl önce çatlamış olan ayna, aynı tarihsel çatlağını korumaktadır. Değişik olan şey lavabonun çatlamış olmasıdır. Bir de sifonun hazne kapağı kırılmış, yerine tahtadan bir kapak yapılmış ve yeşile boyanmıştır. Sifon cam göbeği mavi olduğu için. Yatak çarşafı temiz fakat yırtıktır. Çantaları bile açmadan hemen uyursunuz. Sabah müthiş gürültülerle uyanırsınız. Bütün Sivas odanızdan gelir geçer. Sıcak su konusundaki geleneksel arıza konumu yıllardır sürmektedir. Ebleh size kıyak yaparak, kim bilir hangi vanaları açarak ılıkımsı bir su sağlar. Fakat duşun bozuk olduğu anlaşılır. Deneyimli bir turneci olarak çıkarırım İngiliz anahtarımı, pensemi, tornavidamı, değişik boy musluk lastikleri kutumu, duşu onarır, yalap şap yıkanır, yıldırım hızıyla terk ederim Sivas'ı. Otel Grand Özür. Muğla'nın Zeybek sinemasında Felek Bir Gün Salakken 62. oyunu oynadım. Oyundan sonra bastım gaza, Marmaris'e yöneldim. Temmuz'un 13'ünü 14'üne düğümleyen gece, Fransız devriminin 206. yılı, Ayfer Feray'ın 1. ölüm yıl dönümü. Bu çok dolambaçlı yol boyunca Ertaç'ın arabasında arka koltukta oturarak gitarla bestelediğim çok ilgisiz şarkıyı düşündüm. Gene Zeybek sinemasında bir Ferhangi Şeyler oyunundan sonra gece Marmaris'e ulaşmıştık bundan 6 yıl önce. Direksiyonda müdür Ertaç, yanında teyzemin oğlu Kani, ben arka ortada bir elimde gitar, öbür elimde viski şişesi, tek elle çalıyorum gitarı. Su gibi içiyorum viskiyi, sızdırıyor tabii adamı bu virajlar. Ayıldıkça çalıyorum şarkının devamını, kilometrelerce esler oluyor şarkıda. Tam şarkı unutulduğunda kaldığı yerden sürüp gidiyor. Ertaç gülmekten arabayı kullanamaz durumda. Kani muhabbetten çok memnun. Durup durup aynı cümleyi yineliyor. Çok iyi ya. İlerleyen kilometrelerde şarkının ara namesi kanıksanmış ve üçlü koro olarak söyleniyor. Çok ilgisiz bir yerde bestelendi bu şarkı. İnsana Marmaris'e geldiğini bildiren dev ağaçlı upuzun yola ulaşınca tamam oluyor beste. Sorun oluyor güfte. 6 yıl sonra yeniden bir Temmuz gecesi varıyorum oraya. Ağaçlıklı yol artık bir anı olarak solda kalmış, yol çok daha geniş olarak onun sağından geçip gidiyor. Fırt diye bitiyor bir şarkı boyu gittiğimiz mesafe. Altın Yunus Oteli'nde bana bir oda ayrılmış, doğru oraya gittim. Otelin girişinde ve kapısında kimi eli telsizli görevliler var. Çantalarımı kim alacak? Arabam nereye park edilecek, ben mi park edeceğim, bu işi kotaracak bir uzman var mı? Bir dakika diyor eli telsizli görevli. Telsizden anons ediyor otele müşteri geldiğini. Şimdi gelir diyor bana. Şimdiden kasıt nedir tam anlaşılamıyor. Nedenli geniş yani bu güneyli ve eli telsizli görevlinin şimdi kavramı. Bir sigara yakıyorum. Sigara bitmeden geliyor çanta alma yetkilisi. Arabamın ne olacağını soruyorum. Beni yerleştirdikten sonra arabayı bizzat kendisinin uykuya yatırıp anahtarı bana getireceğini söylüyor. Elindeki tekerlekli bagaj taşıyıcıya yüklüyor çantalarımı. O önde ben arkada ilerliyoruz avluda. Odam otel merkezine kaç kilometre? Sizin odanız yeni binada. Niçin yeni binada oda ayrılmış bana acaba? Yeni binanın odaları daha mı güzel? Bir kıyak mı yapılıyor gibi düşüncelerle arkadaş avluda bir süre yürüdükten sonra bir asansöre ulaşıyoruz. Söz konusu kata çıkıyoruz, odanın kapısı açılıyor. İki küçük tek yataklı ve o yatakların işgal ettiği bir oda ile burun burunayız. Çift karakterli olduğum için mi bana böyle bir oda uygun görülmüş? Otel yönetimi varsayalım İsmail'in gereğinden fazla etkisi altında mı bulunuyor? Nedir lan bu oda? Vallahi bilemeyeceğim beyefendi. Kim bilebilecek? İsterseniz resepsiyonu arayalım. Tekerlekli bagaj arabasını gezdirme yetkilisi resepsiyonu arıyor. Hoşnutsuzluğu mu? Kendi dil bilgisi çerçevesinde telefonun ucundakine bildiriyor. Telefonun ucundaki de onun dil bilmeme işinden tedirgin oluyor ki benimle görüşmek istiyor. Görüşmemizi kısa kesmek için kendisine bu asker ranzasıyla çocuk yatağı arası boyuttaki yataklara sığamadığımı, bu tip yataklarda hiç kımıldamadan ve dizler karına doğru çekilerek uyunabileceğini, oysa benim yatakta pek uçsuz ve devingen olup sabaha kadar taklalar attığımı hızla belirtiyorum. Telefonun ucundaki bana French bed denilen yatılabilir boyutta yataklı bir oda bulabilmek için bilgisayarına danışma süresi istiyor. Kapatışıyoruz telefonları. Bir sigara yakıp dolanmaya başlıyorum odanın dolanılabilecek dar bölümünde. Masanın üstünde jelatine sarılı kat kat meyve ve çikolatalardan oluşan bir sepet var. Bana welcome diyor. Yanında kül tablası var. Geceyi geçirmeyeceğim bu odanın kül tablasını kullanıp kullanmamak konusunda kısa bir duralama geçiriyor. Sonra silkiyorum külü bana ait olmayan bu odanın kül tablasının ortasına. Tekerlekli bagaj arabasını gezdiren yetkili odanın açık kapısının ağzında dikilmiş bekliyor. Sinirsel boyutumun bilincinde ağzını açmıyor. Telefon çalıyor. Bilgisayarına danışan danışma, bana bu gece başka oda veremeyeceğini, bu gece için odadaki iki yatağı birleştirmeyi öneriyor ve yarın beni başka bir odaya taşıyabileceğini belirtiyor. Birleştirilmiş yataklardan ve devletlerden nefret ettiğimi, gece uyurken o iki yatağı birleşme yerinden ayırmayı başararak iki yatağın arasına düşme konusunda deneyimim olduğunu ve yarınımı oda değiştirme gibi bir taşınma operasyonuna ayıramayacağımı belirterek kapatıyorum telefonu. Tekerlekli bagaj arabasını gezdiren artık çok mahcup yetkiliyle